Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 104. bölümüne hoş geldiniz. Böyle bir süredir bölüm yapmaktan kaçıyordum. Çünkü bölümlerimle ilgili, belki ileride hikayesini daha sonra anlatacağım. Daha doğrusu podcastimle ilgili bir şey oldu. Neyse, biraz önce psikanalizde öyle bir seans, o kadar iyi bir seans yaşadım ki dışarıda başka işlerim vardı, hatta çok önemli işlerim vardı ve onları erteleyip ilerideki tarihlere atıp koşarak neredeyse eve geldim. Çok heyecanla, çünkü böyle bazen mesela dürüst olacağım, hani bölüm yapmam lazım diye görev ediniyorum kendime ve böyle çocukken hani çok sevdiğim şeyler bile mesela aklıma şey geliyor, müzik dersi. Küçükken çok zevkle piyano çalardım ben. Sonradan ders oldu ortaokulda ve ders olduğunda bütün zevkini yitirdi çünkü zorunluluğa dönüştü. Halbuki küçükken çok istekle çalıyordum. Ondan sonra hatta bıraktım tamamen. Bu bölümleri yapmak da hani bazen ödev haline geldiğini hissediyorum ve o zaman benim için çok kötü bir hani of olsa da bitse gibi bir düşünceye dönüşüyor ama biraz önce bir seansta işte o kadar böyle inanılmaz böyle katarsis yaşadım ki kendi içimde, böyle bir boşalma. Dediğim gibi çıkıp hemen geldim ve mikrofonumu açtım ve müthiş bir istekle yapıyorum. Hiç endişe yaşamadan acaba iyi bir bölüm olacak mı diye. Çünkü açıkçası iyi ya da kötü olması gibi bir kıstasım yok. Şu an sadece içimden akmasını istiyorum. Çünkü bu beni çok rahatlatacak ve çok samimi olacak. Size birkaç bölümdür, daha doğrusu özellikle son bölümlerde şeyden bahsediyordum. Evimde yaptığım değişikliklerden ve bu temizlemeden, bir odamı hani boşalttığımı ve bir stüdyo haline getirdiğimi, bir tane dolabı böyle temizlediğimi ve bunun bana ne kadar iyi geldiğini. Evimde bir oda daha var, giyinme odası. Hayatım boyunca istediğim bir şeydi bu arada ki, çok seviyorum giyinme odasını. Ama şöyle bir şey oldu. Yani fark etmeye başladım. Eskiden ben giyinme odama kıyafetler alıp duruyordum. Ve neye göre aldığımı bilmiyordum bunları. Ve sonra bazılarını hiç giymeden hep böyle askıda beklediğini fark ettim. Ki yani hani düşündüğünüzde ben hani çok büyük paralar kazanan ve bu parayı hani ne bileyim ya da başkasının parasını yiyen falan bir insan değilim. Kendimi emek emek kazandığım, mental olarak kendimi çok yorduğum bir işten para kazanıyorum. Ve o yüzden hani har vurup harman savuran biri değilim yani özetle. Aslında bunlar kendimce isteyerek aldığımı düşündüğüm şeyler, dolabımdaki parçalar ama neye göre aldığımı hep bilmeden almışım ve son yılda özellikle bir şey fark ettim. Tarzım oturmaya başladı ve tarzım oturdukça aldığım şeyleri çok kendimden emin olarak almaya başladım. Ve zaten bunlar aklımdayken bu bölümün sponsorluğu için Bir Kutu Kombin'le anlaşmıştık ve işte tarzla ilgili bir bölüm yapacağım. Aşikardı, baştan beri belliydi. Ve ben de böyle ister istemez hani şöyle oluyor bence üretici insanda, eğer gerçekten kafa yoran bir tipseniz. Öyle oturduğunuz anda hadi bakalım yazayım diye bir şey çıkmıyor. O sizin hani böyle akıllı telefonlarda bir uygulamayı açık bıraktığınızda bir yandan çalışıyor ya, kafanızda bir yandan dönüyor. Ve şimdi mesela o tarz başlığı açık ya, bende tarz denilen mobil uygulama açık dönüyor arkada. Yaşadığım her şeyi onun üzerinden değerlendiriyorum. O yüzden ister istemez yani psikanalizde falan da böyle bunun üzerine düşünerek, bunun üzerine hayatımı bu spektrumdan bakarak, bu pencereden bakarak irdelemeye başladım. Ve çok yani ilginç bir şey fark ettim. İlginç dediğim şöyle, belki dışarıdan bakan birisi için çok barizdir. Bu arada şu an neyi fark ettim biliyor musunuz? Gözlerim kapalı konuşuyorum. Gözlerim kapalı konuşmak benim psikanalizde yaptığım bir şey. Hayatımda ilk kez, 104. bölüm bu. Podcast'ımı normalde gözüm açık işte. Karşımdaki duvara falan bakarak yaparım. Ay, tüylerim diken diken oldu. Çünkü psikanalizde içime dönmek için, iç dünyamı ve samimi olmak için ve psikanalistin orada olduğunu unutmak, hani bir odanın içinde olduğumu unutmak, gerçek dünyadan kopmak ve bu sayede utanç hissini minimuma indirmek ve olabildiğince dürüst olmak için, utanmadan anlatmak için yaptığım bir şey. O yüzden şu an çok hoşuma gitti gözlerim kapalı konuşuyor olmam. Çünkü bu hani beni dinleyenlerin olduğunu unutup çok samimi olmama. Demek ki öyle bir istek duymuşum. Ya benim burada sesim titreyince yapıyorum, kusura bakmayın. Son zamanlarda bayağı bir açtığım bir şey. Eskiden çok düşünüyordum insanlar hakkında ne düşünür diye. Gitgide başka, yani beni sevmeyen insanlarla yolumuzun gerçekten başka olduğunu ve bunu hakikaten böyle olması gerektiğini anladım. Eskiden daha dilimdeydi hani. Ay hiç umurumda değil falan gibi deyip içten içe üzülüyordum. O kadar hani şunu anladım ki bu dünyada herkesin sevdiği bir insan hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Yani öyle bir insan olamaz. İyi insan, kötü insan diye bir şey yok. Birimiz birilerini seviyoruz, birimiz birilerini sevmiyoruz. Hiçbirimizin sevdiği insanlar ve sevmediği insanlar herhangi bir iki insan için, herhangi iki insan için tıpatıp aynı olamaz. Çünkü bunun bir bilimsel bir böyle ölçülebilir değeri yok. Tamamen sübjektif bir şey. Neyse, konudan sapmayayım. Ne diyordum işte, gözüm kapalı konuşuyorum. Ve o yüzden işte hani gözüm kapalı olduğunda iyice dinleyenleri unutup kalpten konuşmak bana çok iyi geliyor. Çünkü yani böyle şey gibi geliyor. Sims diye bir oyun var ya, hani küçükken şey demişti biri bana, işte kodu var. Hani kodunu bulmuş, birisinden duymuş. Bunu girince bir sürü para zaten hani kazanıyorsun. Ve oyun çok kolaylaşıyor. Evine istediğin şeyi alabilirsin. Ama o zaman oyun heyecanını kaybediyor. Hani ben zaten uğraşıp para kazanınca zevk alıyordum oyundan. Yani bu kodu kırıp bir anda çok para sahibi olacaksak ne olacak ki? Yani mesela ben az buçuk zeki bir insanım. Dolandırmaya kafam basabilir. Yani enayiliğimden çalıştığımı düşünmüyorum. Yani sonsuz paraya kavuşsaydım bir şekilde insanları dolandırıp bundan mutlu olamayacağımı o kadar iyi biliyorum ki yani. Zaten ya az buçuk karakterimi tahmin ediyorsunuzdur işte, bu tip konuşmalar yapan, ses kayıtları yapan, haftada 4 gün psikanalize giden bir insan olmamdan. Hani neyse işte. Ne diyordum ben? Dolabıma evet baktığımda eskiden hep giymediğim kıyafetleri aldığımı fark ettim ve son zamanlarda tarzım çok oturdu. Ve aldığım kıyafetlerle ilgili düşünürken şöyle bir şey fark ettim. Bugün psikanalizde bunu anlatırken ben mutlulukla ağladım. Hikayeyi birazcık başa saralım. Büyüdüğümüz toplumda, yani bu podcast'i dinliyorsanız muhtemelen Türkiye'de büyüdüğünüzü tahmin ediyorum. Gerçi dünyayı da ilgilendiren bir durum bu. Çünkü kadınlıkla ilgili. Kadınlar cinselliğin temsili olarak kapitalizmde konumlandırılıyor. Hani bir arabayı satmak, bir ne bileyim diyet içeceği satmak, bir moda şeyini satmak için hep kadınların vücudu kullanılıyor. Öyle pek erkeklerin çıplak soyunduğunu, ortada gezdiğini falan ve bunun satışa döndüğünü göremezsiniz kolay kolay. O yüzden kadın bedeni aslında bir şeylere hizmet ediyor. Ve ister istemez bu toplumda büyüyen insanlar olarak biz de bunu hissediyoruz ve içselleştiriyoruz. En azından ben kendi adıma konuşayım. Benim için öyle oldu. İlk şeyi hatırlıyorum mesela, düşündüğümde aklıma gelen, lisedeyken bizim ortaokulda gömlekler formaydı, zorunluydu. Liseye geçtiğimizde dediler ki artık işte altınıza siyah etek, kendi seçtiğiniz bir etek alabilirsiniz. Üstünüze istediğiniz renk, istediğiniz marka, nereden alırsanız, formamız yok, giyebilirsiniz. Ve heyecanla koşa koşa, o zaman Bodrum'da yazlıktaydım teyzemin yanında. Bodrum'da zaten bir tane, en azından bizim bütçemize uygun mağaza vardı. Oraya gittik ve gömlek aldık bana bir iki tane ve tek dikkat ettiğim şey şuydu. Belime otursun. Daptar olsun. Bütün kıvrımlarımı ortaya çıkarsın. Sonra o gömleği aldıktan sonra böyle yeterince oturmadığı için annemden daha da darlaştırmasını istedim. Annem niye böyle bir şey istiyorsun diye kıza kıza, hani nefes alacak yer kalmadı diye daralttı. Sonra üniversiteye geçtiğimde her şey yine böyle zıbın gibi neredeyse üstüme otursun. Bütün kıvrımlarım ortaya çıksın istedim. Düşük belli pantolonlar modaydı. Kendi popomu böyle sımsıkı saran düşük belli pantolonlar giymeye başladım. Pantolonumun düşük belinden görünce kuyruk sokuma bir dövme yaptırdım. Ondan sonra transparan kıyafetler, yüksek topuklu ayakkabılar. Beyoğlu'nda gece hayatı vardı eskiden. Yeniler bilmez. Liseliler. Benim gibi oldular işte hatırlarlar. Sabaha kadar eğlenirdik biz Beyoğlu'nda ve o zamanlar böyle poponuzda bir mini şort giydiğinizde sokakta yürürken sabah 4'te kimse neredeyse dönüp bakmazdı bile. Şimdi hayal bile edemiyorum böyle bir şey yaptığımı. Neyse işte ben o zamanlar gece dışarı çıkarken topuklu ayakkabı giyerdim ve o topuklu ayakkabılar sabaha kadar böyle ayakta durulan o mekanlarda eğlenirken ayaklarımı o kadar acıtırdı ki hep böyle hani ayaklarım böyle artık şişmiş halde eve dönerdim. Ama yine de giymeye devam ederdim. Sonra bir reklam ajansına başladığımı hatırlıyorum ve dapdar bir elbisem vardı. Böyle inceciğim, fiziğimin en güzel zamanları ve üzerime oturan streç bir elbise giymişim. Aslında içten içe biliyorum ajansa girdiğimde dikkat çektiğimi ki daha sonra erkek arkadaşım olacak bir beyefendinin diyeyim de dikkatini o şekilde çekmişim. Kendisi çok kibar gibi görünen ama bence hakkında kötü konuşmak istemem. Neyse o kadar da kibar olmayan biriydi diyeceğim. İnce ruhlu olmayan biriydi. Bana sonradan demişti ki ilişkimiz nasıl başladı diye bir arkadaşlarımıza anlatıyorduk. Ben ilk gördüğümde onu çok hoşlandığımı söylemiştim. O da bana benim hakkımda şu cümleyi kurmuştu. Deniz'i ilk gördüğümde bir porno yıldızına benzettim. Çok kalp kırıcı bence. Ve kalbimin kırıldığını belli etmemeye çalışmıştım ama dediği şey yani çok açıktı. Beni gördüğünde seksi de demiyor bakın. Seksinin içinde çünkü bir tavır var. Pornografik yani. Bütün duygulardan arındırılmış bir şekilde sadece bütün insani şeylerden arındırıp neredeyse mekanik bir cinsel birlikteliği çağrıştıracak bir şekilde beni görmüş. Neyse. Zaten daha sonra ilerleyen yıllarda kendisi beni birden fazla insanla, sayısız insanla diyeceğim, aldattığı ortaya çıktı. Ve o isimlerden bir tanesini, çünkü hiç anlam verememiştim. Neden beni onunla aldattın diye sorduğumda bana dedi ki, fiziği senden daha iyiydi. Demin durup saate baktım kaç dakika kaldı diye. Ve bunu azıcık terapiye gittiyseniz, deneyiminiz olduysa biliyorsunuzdur. Böyle ben psikanalize de işte bazen gözlerimi açıp birden saate bakıyorum. Psikanalistim ne oldu diyor. Saate bakıyorum diyorum ne kadar kaldı diye. Hani ona göre toparlayayım laflarımı diye. Ne oldu diyor inatla. Ve artık kabul ettim. Evet bir şey oluyor. Eğer gözlerim kapalıyken içeride düşündüğüm anının verdiği his çok rahatsız ediyorsa kaçmak için beynim. Hadi bakalım saate bakalım diyor. Onu düşünmek yerine. Eğer saate bakmazsam çünkü artık saate bakmayı bıraktım. Düşünmeye devam etmek için zorluyorum kendimi. Şimdi şöyle bir şey yapıyor beynim. Başım dönüyor ya da elektrik çarpması gibi bir his geliyor. Şu anda mesela gözümü kapatmaya devam ettiğim için bu olmaya başladı. Mide bulantısıyla baş dönmesi oluyor. Çünkü beynim bu sefer de diyor ki bak miden bulanıyor. Onu düşün, onu düşün, onu düşün. Yani çünkü mide bulantısı, baş dönmesi, elektrik çarpması bunların hepsi o anın yarattığı histen daha dayanılabilir, daha tolere edilebilir. Neyse işte kendisi bana böyle demişti ve canımı bayağı bir acıtmıştı. Ki zamanında bana fiziğimin çok iyi olduğunu düşündüğünü söyleyen ve bunu aşağılayıcı bir şekilde söyleyen adam şimdi başka birinin fiziğinin benden daha iyi olduğunu söyleyerek beni aşağılıyordu. Sonradan beni aşağılamak için annesi gibi giyindiğimi vesaire bir sürü şey daha söyledi. Bunları nasıl kabullenmişim. Şimdi çok ilginç geliyor çünkü eğer böyle düşünüyorsa benle ne yapıyor? Hem yanımda durup hem de moralimi bozmak istiyormuş. Neyse. Sonra başka bir erkek arkadaşım oldu. O da kadınların topukluyla iyi göründüğünü, dövmesiz kadınların daha iyi göründüğünü, silüetini ortaya çıkararak giyinen kadınların daha seksi olduğunu, böyle kendisinin nasıl bir kadın görmek istediğine dair bir sürü şey söyledi ve bunların hepsi bana kendimi yetersiz ve kötü hissettirdi. Yani bunları yapmam gerekiyormuş ama ben ne yazık ki bütün bunları sunamadığım için kötü bir kız arkadaşmışım gibi hissediyordum. Ve sonra işte Sedem'in diyordum ya, bu dolapta neden giyilmeyen kıyafetler var diye. Ve sonra zamanla tarzım oturdu diye. Zamanla son bir iki senedir erkek arkadaşım yok. İyice uzaklaştım erkeklerden. Ve gitgide tarzımı buldum. Şu an bol pantolonlar, bacaklarımı uzun göstermeyen düz tabanlı makasenler, oversized tişörtler, sıfır makyaj gezmek. Bunlar beni o kadar olduğum gibi hissettiriyor ki. Şu an biraz hani yanlış anlamayın. Geçmiş yıllara ağlıyorum, rahatlar gibi. Ve böyle çok huzurlu hissediyorum bu kıyafetlerin içinde ve çok garip geliyor. Yıllarca daptar kıyafetler giydim. Yanlış anlamayın, bunları giyebilirsiniz. Sizin içinizden geliyorsa. Ama ben içimden gelerek giymedim. Sanki erkekler tanrı ve ben bir hizmetim, tanrıların talep ettiği. Ve bu hizmeti çocukken nasıl bütün derslerimden 5 almam gerekiyorsa, yetişkinlik hayatımda da bir kadın olarak artık ergenlikten sonra erkeklere hizmet etmesi gereken cinsel bir objeye dönüşmüş bir beden olarak erkeklere istediklerini vermem gerektiğini, onun için öyle giyinmem gerektiğini, bedenime bakıp işte kadın demeleri gerektiğini düşündüm. Ve erkeklerden uzaklaştıkça, kendi kendime kaldıkça hiç öyle giyinmekten hoşlanmadığımı, evimde benim mesela apartmanımda asansör yok, araba kullanmadığı için çoğu yere toplu taşımayla ve yürüyerek giden bir insanım. Topuklu asla giyemem. Hareket etmekten hoşlanan bir insanım. Dar kıyafetler beni rahatsız ediyor. Ve hepsinden önemlisi, insanların bana bakıp hemen cinsellik düşünmelerini istemiyorum. Benim psikanalize gidiyor olmamın en büyük sebebi cinsellik. Cinsellikle ilgili tahmin edersiniz ki yaşadığım sorunlar. Ve o yüzden de fark ediyorum ki benim cinselliğe bakış açım. Ben siz nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Yani diğer insanların bazen düşünüyorum keşke böyle Erasmus yapar gibi lisedeki hani yurt dışına gidiyorduk. Başkaları da Türkiye'ye geliyordu böyle değiştiriyorduk ya. Üniversitedeydi pardon. Bizim galiba lisede de vardı, aklım karıştı işte. Şimdi böyle başkalarının zihinlerine girip hani bazen böyle çok merak ediyorum onların hakkında neler geçiyor. Benim düşüncelerim normal mi, onlarınkisi nasıl falan diye. Neyse işte yani benim ruhumu açmam çok zaman alıyor ve böyle birden hadi bakalım göster vitrine koy ne varsa diye yaptığınızda her şeyi iyice saklamak istiyorum. Hani bir doğum günü hediyesi geldiğinde mesela paketleri bazıları yırtıp açar ya. Ama böyle çok sevdiğiniz birinden geldiyse mesela ben çocukken öyle yapardım. Paketini de saklamak isterdim. Böyle bantın yapıştığı yerleri çok hafif hafif tırnağımla küçük küçük açı açı sabırla yavaş yavaş hiç yırtmadan paketini açar, elimle güzelce katlar ve saklardım. İşte beni cinsel anlamda açmanız için aynen böyle. Hani küçük küçük sabırla uğraşmanız gerekiyor. Ne yazık ki böyle. Ve o yüzden de sanki çok kolay açılacak bir paketmiş gibi kendimi gösterdiğimde kendimi çok huzursuz hissediyorum. Çünkü insanlar da yanlış mesajı alıyor ve gerçekten beni birden açmaya çalışıyorlar ama ben öyle biri değilim. O yüzden şimdi böyle bol kıyafetler giymek, bol tişörtlerin üstüne süveterler giymek, belki de benim duyduğum hani straight erkekler hiç sevmez denilen o kaba kaba ayakkabıları giymek, hani o hiç sevmedikleri iğrenç plastik terliklerin içine çorap giymek, bütün bunlar bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Çünkü bunlar bir mesaj veriyor karşı tarafa. Ben böyleyim. Benim amacım hani bu sistemin bize öğrettiği şekilde bedenimi bir araç olarak kullanmak değil, kendimi rahat ettirmek. Ve şunu fark ediyorum ki psikanalizde çünkü bunu çok derin konuştuk ama tabii hepsini bütün çıplaklığıyla lol giyinmekten bahsederken çıplaklık demem. Çıplaklığıyla anlatmam tabii ki burada mümkün olmayacak ama şöyle özetleyebilirim. Çok garip bir şekilde o giyim tarzının seksi olduğu benim zihnime kodlanmışken kendimi seksi olmaya çabaladıkça yani cinselliğe yaklaşmaya çabaladıkça içimde cinsellikten ne kadar uzaklaştığımı, ne kadar her şeyin benim için mekanikleştiğini, ne kadar kötü duygularla dolduğumu ve aslında cinsellikten kaçıyorum diye düşünürken artık daha erkek gibi giyiniyorum, bol kıyafetleri tercih ediyorum, vücudumu ortaya koymuyorum, figürümü sergilemiyorum. Cinsel olarak göremiyordur beni kimse diye düşünürken aslında cinselliğe daha çok yaklaştığımı, kendime cinselliğimi ifade edecek daha mahrem, daha geniş bir alan yarattığımı fark ediyorum. Bazen böyle çok ilginç yani. İnsan kendini bir şeye doğru itiyorsa ve zorluyorsa kendisini gittiği zannettiği yerden çok daha uzağa bir yere var, çok daha uzak bir yere vardığını sonradan fark ediyor. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Ve o yüzden bazen aslında uzaklaştığınızı zannederken kaçtığınız şeyin dibinde buluveriyorsunuz kendinizi. Ve işte psikanalizde fark ettim ki hani bir şeylerden saklandığımı zannediyordum ben bu yeni tarzımla. Aslında kendime yer açıyormuşum. O yüzden şimdi dolabımda da böyle bir değişikliğe gittim. O giymediğim ve giymeyeceğim figürümü ortaya çıkarmaktan ziyade içimde olmayan bir şeyi ortaya koymaya çalışan, zorla böyle içimden söküp dışarıya vermeye çalışan o kıyafetlerin hepsinden yavaş yavaş kurtuluyorum ve kendimi böyle olduğum gibi olduğumu hissettiren kıyafetlere yer açıyorum. O yüzden hani kıyafeti aslında bence sadece kıyafet diye bakmamak lazım. Giyinmek dediğimiz şey kendimizi ifade etmemizin bir biçimi. İnsanlar bize ilk baktıklarında bizi görüp bir şey düşünüyorlar hakkımızda. Yani tanıdığınız mesela ünlü insanları ya da işte iş yerinizdeki arkadaşlarınızı gözünüzün önüne getirin. Hepsinin kıyafetleriyle ilk gördüğünüz anda aklınızda bir imaj oluşuyor ve ona göre davranmaya başlıyorsunuz. Bambaşka bir şekilde giyiniyor olsalardı bambaşka şeyler düşünüyor olacaktınız belki haklarında. Hani bir ara demiştim Instagram'da, acaba ben türbanlı bir kadın olsaydım nasıl algılayacaktınız beni? Bütün dövmelerim olmasa nasıl algılayacaktınız? Sürekli döpiyesle gezen siyasetçi kadınlar gibi giyinseydim nasıl algılayacaktınız? Ya da işte sadece pantolon, elbise, takımlar böyle gerçekten erkek gibi giyinseydim ne düşünecektiniz hakkımda? Ve acaba ben nasıl hissediyor olacaktım o kıyafetlerin içinde? Çünkü her kıyafetin bir hissi var yani. Bir balo kıyafeti giydiğinizde bir dönem kostümü bambaşka bir şey hissediyorsunuz yani. Ya da bir spor kıyafet giydiğinizde işte sonsuz çoğaltabilirsiniz. O yüzden yani giyinmek deyip geçmemek lazım. Eğer sadece örtünmek olarak görüyorsanız giyinmeyi yanlış düşünüyorsunuz. Her giydiğiniz hakkınızda bir şey söylüyor. O yüzden giydiklerinizin içinde rahat hissetmiyorsanız belki de bununla ilgili kafa yormak istersiniz. Artık ikisi arasındaki farkı anlayan bir insan olarak size bunun gerçekten önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve eğer bu konuda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız size çok tatlı bir oluşumdan bahsedeceğim. Her anlamda çok tatlı. Bir kutu kombinden daha önceden de bahsetmiştim. Başak Dizer Tatlıtuğ'un, Kıvanç Tatlıtuğ'un saygıdeğer eşi olarak da biliyoruz kendisini. Ama ondan da önce, Tatlıtuğ soyadından önce bence Başak Dizer hani çok iyi bir stilist olarak girdi hayatımıza. Aşk-ı Memnu'da yarattığı o kombinlerle gerçekten birçok yerde Bihter'in işte çizmesi, Bihter'in tokası diye ürünler ünlendi, hayatımıza girdi. Kendisinin ortaklığında kurulmuş bir kadın girişimi Bir Kutu Kombin. Ayrıca sadece lokal markalarla çalışıyorlar, Türk markalarla yani yerliyi destekliyorlar. Peki ne yapıyorlar? Çok tatlı. 125 liralık bir stilist bedeli ödüyorsunuz. 125 lira sadece. Ve bir test çözüyorsunuz. Bu testle işte bazı soruları cevaplıyorsunuz. Şunlarla rahat ederim, bunlarla rahat etmem diye. Ve bu sorulan sorulara verdiğiniz cevaplara göre bir stilist ekibi sizin için baştan aşağı bir kombin yaratıyor. Bunların hepsini bir kutuya koyup adresinize yolluyor. Siz böyle bunları giyip evinizde deniyorsunuz ve istediklerinizi üzerindeki etiket fiyatından satın alıyorsunuz. İstemediklerinizi de bunu da tam rahat edemedim deyip iade ediyorsunuz. Ekstra bir ücret ödemeden. Yani iade için ekstra ücret ödemeden kıyafetleri satın alıyorsunuz dediğim gibi ekstra olarak. Yani böyle 125 liraya bence muhteşem bir hizmet. Stilist çünkü hani gidip de kiralamak gerçekten pahalı bir şey ama böyle Hani yeni bir şeyler arıyorsanız çok doğru yerdesiniz ve bunu basitleştirmek için hani aklınız karıştıysa çok güzel konsept kutuları var. Mesela kapsül dolap tercihini seçerseniz, ben mesela kapsül dolaptan bir çizgili uzun üst yollanmıştı bana. Onu sürekli giyiyorum ve soruyorsunuz bu nereden diye, bir kutu kombinden çıkmıştı. Kapsül dolapta hani en temel parçalarınızı gardırobun yolluyorlar işte. Hani en basic jean olur işte, blazer olur. Her şeyle kombinlenebilecek o basit ve temel parçalar geliyor. Ya da kampüs modu var, üniversiteliler tercih edebilir. Sokak stili var. Trendler derseniz hani en moda olan kıyafetlerden kombin yapıyorlar. Ev hali var, spor kutusu var, hafta sonu var. Var da var yani. 125 liraya bence şu an hani Cihangir'de benim bademli sütlü kahve 120 lira oldu. O yüzden iyi fiyat. Denemekten hiçbir zarar gelmez ve belki çok daha rahat hissettiğiniz yine bir kendinizi keşfedersiniz diyorum ve yavaş yavaş bölümünde sonuna geliyorum. Yani böyle yaşlandığı için hani üzülmek birçok insanda düşünmeden gerçekleşen bir şey. Öyle öğretilmiş bize ama insan büyüdükçe aslında giderek kendine benziyor. Ve ondan sonra kendisini bir bulduğunda içine girip saklanıyor. Sonra merak etmeye başlıyor. Kim beni bulur olduğum gibi diye. Ama belki de işte saklandığınızı sandığınız yerde aslında var olmak için bir yer açıyorsunuzdur kendinize. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
üzerime gelmeyin, becerebilirsem ufalanıyorum. İnsan büyüdükçe kusura bakma, giderek kendine benziyor. Ben bir beni bulup içine girip saklanırsam, kim beni bulur? Olduğum gibi, olduğum gibi, olduğum gibi bul. Ben her zaman ben miyim? Cinayetler miyim? Gebere gebere çoğalıyorum. Neden hep böyle mağlubiyetler giderek üzerime yakışıyor? Ben bir beni bulup içine girip saklanırsam, kim beni bulur? Olduğum gibi, olduğum gibi, olduğum gibi bul. Ben harbiden ben miyim? Üzerime gelmeyin, becerebilirsem ufalanıyorum. İnsan büyüdükçe kusura bakma, giderek kendine benziyor. Ben bir beni bulup içine girip saklanırsam, kim beni bulur? Olduğum gibi, olduğum gibi, olduğum gibi bul. Ben her zaman ben miyim? Cinayetler miyim? Gebere gebere çoğalıyorum. Neden hep böyle mağlubiyetler giderek üzerime yakışıyor? Ben bir beni bulup içine girip saklanırsam.